Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz Tarihin Şifrelerine. Tarihin Şifreleri programı başlıyor. Bendeniz Yavuz Bahadıroğlu. Mustafa Armağan, hoş geldiniz. Mustafa Armağan'la birlikte. Mustafa Armağan'la birlikte bu programları yapıyoruz. Tarih konuşuyoruz. Bizim işimiz de bu. Evet, sevdamız da bu aslına bakarsanız. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünü konuşacağız. Yıl dönümü münasebetiyle efendim. 96. yıl dönümü. 1921'in 12 Mart'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ve o günden bugüne pek çok kişi başka marşları İstiklal Marşı'nın yerine ikame etmeye çalıştıysa da tutmadı. Hatta efendim bestesini değiştirelim falan diye eleştirdiler. Larda yüzen olur mu falan diye. İbrahim Tatlıses bile tenkit etmişti, düşün yani. Beste ayrı, güfte ayrı. Güftesi bir harikadır ve bir yarışma sonucu biliyorsunuz. Marş kabul edildi. O zamana kadar Hamidiye Marşı, Mecidiye Marşı böyle gidiyordu. Ama ilk kez milli marş, Türkiye'nin her tarafında aynı zamanlarda zeminlerde okunan marş 1921'de kabul edildi. Biliyorsunuz sevgili dostlar, 1921 savaş yıllarıdır. Aynı zamanda milli mücadele devam ediyor. İstanbul'da parlamento kapatılıp mebuslar, o zamanki deyişle söyleyeyim, milletvekilleri şimdiki deyişle, Ankara'da toplandıktan sonra cephelere gidiyorlar falan ve Genelkurmay Başkanlığı'na bir istidaname veriyorlar, o zamanki deyişle. Dilekçe veriyorlar, diyorlar ki bir milli marşa ihtiyacımız var. Böyle milleti coşturacak bir şey lazım. Çünkü o zamana kadar biz yıllar boyu savaştırıldık ve bıkkınlık oluyor. İnsan kaynaklarımız bitmiş, efendim silah kaynaklarımız bitmiş, para kaynaklarımız bitmiş. Yıllarca topraklar ekilmemiş savaş yüzünden, erkek nüfus azalmış vesaire. İsteksizlik elbette ki olur. Bunu enerjiye dönüştürecek, yeniden cepheye çekecek, ruhunu milletin ve yüreğini kıpırdatacak bir marşa ihtiyaç var demişler. Evet. Bunun için de Hamdullah Supi Bey, Tanrı Över soyadı kanunundan sonra, Maarif Vekili. O zamanki deyişle Milli Eğitim Bakanı şimdiki, onun kanalıyla yani Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla bir İstiklal Marşı yarışması açılıyor. Ve ne kadar, 370 civarında mı? 527 galiba
eser. 500 civarında eserin katıldığını
biliyoruz. 527 civarında eser katılıyor. Onlardan 6 tanesi finale kalıyor. Hakikaten onları okuduğunuz zaman, ben getirmedim çünkü internette var. Şimdi, evet. Yarışmaya İstersen katılan falan diye.
Okumaya çalışayım.
Yani derler ya, yağdı yağmur çaktı şimşek. O türden hikayeler var. Çünkü armağanı iyi. O zamanki parayla 500 lira. Şimdi İstanbul'da akaretlerde o zaman bir apartman alınıyor o parayla yani. İyi para. Ve paraya da tamah edenler katılıyor. Fakat böyle ruhu ve yüreği kıpırdamıyor milletvekillerinden. O zamanki milletvekillerini Osmanlı Meclis mebusanı olarak düşüneceksiniz. Yani pek çok sarıklının yer aldığı, münevver insanların neredeyse ekseriyette olduğu, musikiden anlayan, ses renginden anlayan, şiir nedir bilen insanlardan böyle kabul edeceksiniz. Ve bizim ruhumuzu kıpırdatamayan şey milletin ruhunu nasıl kıpırdatacak? Bunların işte kerhen 6 tanesini seçtiler ama olmadı dediler ekseriyetle. Bu arada Mehmet Akif'ten rica ediyorlar. Yani üstad, bunu sen yazabilirsin. Bence bu hikayeleri çok dinledim. Rahmetli Eşref Edip Fergan'dan, Mustafa Bey.
Evet.
Beni ne zaman genelde Bekir abinin, Bekir Berk'in, avukat Bekir Berk'in yazıhanesinde denk gelirdik. Beni ne zaman bulsa İstiklal Marşı'nı anlatıyordu.
Şimdi olmuş demek ki bunda.
Şimdi evet. Fark ediyorum. Mehmet Akif'in de arkadaşı, Sebilur Reşat'ın sahibi biliyorsun. Evet, Mehmet evet. Akif de Sebilur Reşat'ta yazıyor falan. Sonra o takrir sükunda o da kapatıldı da. Onun için zemin kaydı. Evet. Yazacak yer yok.
Yani Mehmet Akif'in yazdığı ve eserlerini yayınladığı dergi, evet, 1924 yılında kapatıldı. Bunu insanlar bilsinler. Akif niye gitti, niye şöyle yaptı, niye öyle böyle yaptı diyenler bunu bilsin. Onu tekrarlamakta fayda var.
Evet, aynen öyle. Zemin kaymış. Evet. Türkiye'de zemin kaymış. Akif'in arzu ettiği Türkiye değil
Akif'in
artık.
Akif'in kalabileceği bir Türkiye olmaktan,
evet,
da çıkıyor.
Evet, o kükreyen adam. İstiklal Marşı'nın o son mısralarına Bak son kıtaya baktığınız dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal falan. Hı-hı. Bir kükreme. Ama bir gün bakıyorsunuz ağlarım ağla tamam hissederim söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Bir gün bakıyorsunuz fotoğrafının arkasında bir dörtlük yazmış. Efendim unutulmaktan korktuğunu belirtiyor. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir? Ya İstiklal Marşı'nın yazarı unutulmaktan korkuyorsa o zemin gerçekten kaymış yani. Şimdi bu sıra neden gitti? Kimse keyfinden gitmez ki. Bir vatan sevdalısıdır. Ya. Bir vatanı kaybedip bu vatana gelen
ailesinden de ayrılıyor bir de.
Evet. Yani
bir babadır, eştir ki evet. Ailesine ne kadar bağlı bir insan gitmek zorunda bırakılıyor. Onu
onun için diyorum ki öyle bir ülke yapacaksınız, öyle bir hürriyet getireceksiniz ki sağcısı da burada söyleyecek söyleyeceğini, solcusu da burada söyleyecek. Bizim adam kaybedecek halimiz kalmadı artık. Çok adamımız yok çünkü. Burada konuşun kardeşim. Ne söyleyecekseniz söyle. Böyle bir ülkeyi arzu ediyorum. İnşallah. Tabii İstiklal Marşı'na gelirsek biz söz sözü açıyor bir türlü giremiyoruz.
İstiklal Marşı'ndan önce şu az önce bahsettiğiniz diğer
diğer şiirlerden
bir iki örnek okuyalım da. Şimdi İstiklal Marşı'nın hakikaten nasıl benzersiz bir söze, manaya, şiire mal olduğunu insanlar görsünler. Bir tanesi Muhittin Baha Bey. 6000 yıl efendilik yaptın. Kahraman Türk idi cihanda adın. Bir ateşten siperdin İslam'a. Sönmeyen bir güneş gibi yaşadın. Ey benim şanlı milletim ileri, ele çiğnetme koş bu ülkeleri. Hı hı. Yani bunu herhalde bizi de dinleyen insanlardan bir kısmı otursalar, yarım saat kendini sıksalar böyle şeyler yazabilirler çok rahatlıkla.
Bir tane daha var. Kim bırakır Türk kızını Yunan'ın koynuna falan diye.
Evet.
Acayip.
Bir tane İskender Haki diye birisi. Ey Müslüman, ey Türkoğlu, açıldı istiklal yolu. Benim bu son günlerimdir diyor bize Anadolu. Diyor.
Bu da dans müziği gibi oldu.
Kemalettin Kami gözyaşına veda et. Ah o güzel Kami. Anadolu. Hakkını korur elbet Türk'ün bükülmez kolu. Her gün yeni bir hile arkasından satıldık. Her gün yeni bir dille yurdumuzdan atıldık. Hangi alçak el alır el zinciri boynuna? Kim Yunan'ı bırakır Türk kızının koynuna?
Hadi buyurun ya.
Şimdi bunları milli marş, marş diye okuduğumuzu düşünün. Yani hakikaten Hamdullah Subhi, Eşref Edip ve Hasan Basri Beyler bunlar Basri Mehmet Akif'e evet. iyi ki o zaman ısrar etmişler. Ve Mehmet Akif de iyi ki bu marşı yazmış da bizi bunların eline bırakmamış. Yani onu da
evet. bir ve Eşref Edip'in Mehmet Akif diye de bir kitabı var. Evet. Onu da
Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğunu söyleyelim ki çok garip bir şey. Yani bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli diyor İstiklal Marşı'nda. Ezan-ı Muhammedi yasaklandığı zamanlarda bu şiir okunuyordu.
Evet.
O ya bir şimdi, taraftan Ezan-ı Muhammedi yasak bir taraftan.
Ama ilk iki kıtası okunuyordu.
Ama kitaplarda hepsi vardı.
Arkadakiler fazla irticak okuyor. Yani 28
kitaplara
Şubat'ta.
Kitaplara girmiyor muydu o zaman o şeyler?
Giriyor. Arkadaki giriyor kısımlar. Ama sesli okunuyor. Olarak okutulan ilk zamanlarda sadece tek kıta okuyorduk. Ben onu hatırlıyorum. Evet. Evet bir kıtayı okuyorduk. En azından köy okullarında öyleydi bilmiyorum şehirlerde.
Fazla mesela. Ezberleyemezler diye mi acaba?
Belki. Sonra ikinci kıtayı da ilave ettiler. Birlikte okumaya başladık. Ve ya o zaman enteresan bir zaman. Benim çocukluğumda öyle Atatürk köşesi ya da okulun büstü falan böyle bir şey yok. Darbeden darbeye bunlar yani her tarafa heykel dikilmeye
başladı. Ben bir de işte 67, 68, 70 o arada okuduğum ilkokulda çekilmiş fotoğraflarım var. Baktım okulun girişinde ne bir büst var ne bir şey var. Şimdi gittim aynı okula baktım o fotoğrafı elime aldım. Orada bir büst koymuşlar
evet,
mesela.
Evet.
Şimdi demek ki 70'lerden sonra belki de 80'den sonra bu adet geldi Türkiye'ye. Yavaş yavaş 60'tan sonra gelmeye başladı.
En fazla 12 Eylül döneminde.
Evet.
Yaygınlaşması. Bir de 28 Şubat. Evet. Gelelim İstiklal Marşı'na. Şimdi Hamdullah Sufi Bey, Milli Eğitim Bakanı o dönemde Bunları okuyunca tabii içine sinmedi. Kendisi de şair adam ya, eli kalem tutan bir adam. Ya eskiden kimi alsanız şiirden anlayan insanlar ya. Yazmaktan anlayan insanlar. Yani eski münevveran şimdi yok, aydın kelimesi de zaten onu karşılamıyor ya. Neyse Sayın Cumhurbaşkanımız arada söylüyor ya, çeyrek porsiyon aydınlar falan diye. Öyle olunuyor zaten, ders kitaplarıyla yetinirseniz çeyrek porsiyon. Yani bilir gibi yaparsınız hayat boyu. Bilmezsiniz ama bilir gibi. Şimdi bunlar tabii Mustafa Bey o örnekleri verdi. Kimsenin içine sinmeyince onlar durup da okunur mu ya? Saygı uyandırmıyor bir defaya. Değil mi? Bayrak açacaksınız, onu okuyacaksınız. Bir zamanlar yaslı gittim, şen geldi mi okuyorlardı. Şimdi de İzmir Marşı'nı onun yerine geçirmeye çalışıyorlar bir sürü.
İzmir Marşı da çalıntı.
Yani çalıntı, şarkıcı, türkücü yani.
Enver Paşa'nın Kafkasya Marşı'ndan.
Bir şey bilmeyenler çok rahatlıkla bu işleri böyle yapıyor. Kendilerini zannediyorlar. Mesela biz 10. yılın...
O da çalıntı.
Allah, o da çalıntı. Onun Gençlik Marşı da çalıntı.
Da İstiklal Marşı'nın şu anki bestesinin de çalıntı olduğunu eski müzisyenlerden
söylüyorlar. Evet.
Osman Şevki
güfte değil, bunun... Akif'in yazdıkları değil, beste.
Bugünkü beste. Ki bestesi bence yakışmıyor hakikaten İstiklal Marşı'na. Yakışmıyor, söyleyemiyoruz da zaten. İşte Larda Yüzen Alsancak gibi.
Şimdi Hasan yani. Basri Bey ile Mehmet Akif iyi arkadaş. İkisi de milletvekili ve aynı sırada oturuyorlar. İkisi de alim insanlar. Bu arada Hasan Basri Bey'in tefsirini zikretmek lazım. Yani aşılamadı diyorlar onu.
Şey ya tefsir ama ya. Hakikaten şey, güzel bir şey.
Evet. Ve Hasan Basri Bey bir gün şey yapıyor. Bir şeyler yazıyor kağıda. Akif de yandan tarassut ediyor.
Mecliste beraber oturuyorlar.
Ama Akif çok suskun o milletvekilliği döneminde. Burdur milletvekili ya. Çok suskun. Yani 4 senede birkaç cümleden fazla konuşmuyor. Bir tanesinde bir hatibin Türkçe hatasını düzeltmiş. Bir tanesinde de pencereyi kapatır mısınız? Ceylan yapıyor demiş. Öyle Türkiye'ye ilişkin görüşlerini hep yutkundu. Çünkü gidişat farklılaştı. Ve Hasan Basri Bey, ne yapıyorsunuz Hasan Basri Bey dedi. Efendim İstiklal Marşı yazmaya çalışıyorum. Hasan Basri Bey olmamış ki. Al sen yap diye. Kağıtları önüne fırlatıyor. Evet. O arada Hasan Basri Bey Milli Eğitim Bakanı ile konuşmuş. Tanrı Över'le.
Sen yapmazsan bizim gibilere düşer bu iş.
Aynen öyle. Evet. Konuşmuş. Mehmet Akif'i tahrik etmek lazım. Demiş. Ya niye katılmıyor kardeşim? Şimdi Hamdullah Supi Bey Mehmet Akif yazsın istiyor. Bunun gerekçesi de çok sağlam. Çanakkale şehitlerine destanını yazan şair bunu yazabilir. Halbuki İstanbul'da da bir sürü Mehmet Emin Yurdakullar falanlar, bir sürü şair var. Onlar da katılmamışlar şeye, yarışmaya. Belki de onları yarışma dışı tutan bir şey, siz katılmayın denmiş olabilir. Onu da şundan dolayı diye, onlar biraz daha fazla milliyet tarafı ağır basıyor. Yani ırkçılık tarafı biraz daha. Mehmet Akif'e de din tarafı. Milletin de dini açıdan motive edilmesi halinde bu insanlar çağrıya evet cevabı verir. Yani cepheye.
Rize'ye gelip de Türkçü yani, bir marş okuttuğun zaman Rizeli evet, ne diyecek?
Yani, yani? Ya da ne şey, işte, Kürt ne diyecek bilmem, Abaza evet. ne diyecek vesaire. Türk de içi ısınmıyor. Ama çünkü orada, İslam'ı öne çıkaran bir imparatorluk mantığından geliyorsunuz.
Hakkıdır, hakka tapan milletimiz. Yani
demeseniz
deyince,
olmaz.
Herkesi kuşatmış oluyorsunuz.
Evet. Bu bakımdan Mehmet Akif de şeye itiraz ediyor. Hasan Basri Bey şerait ağır demiş.
Şartlar.
Şartlar ağır. Şart ağır bulduğu şey para ikramiyesi. Yani insanın diyesi geliyor ki bana ver ya al da. Ya
bir apartman alayım.
Parayı reddeder mi insan falan, hepimiz öyle gelir şimdi. Ama şöyle bir ifadesi var Mustafa Bey, göz yaşartıcı ve insana dedi diyor, böyle bir adam bu milleti temsil eder. Diyor ki ben milletvekili olarak bu milletten zaten maaş alıyorum. Bunu hak edip etmediğimi düşünmekten uykularım kaçıyor. Bir de İstiklal Marşı'nı mı yazacağım para için? Nasıl bir karakter görüyor musunuz? Onun için Mehmet Akif sadece İstiklal Marşı ile değil, kendi haliyle de bir önder isim.
Bunu fazlasıyla hak etmiş birisi. Yani çok İstiklal Marşı'nı yani şahsiyetiyle yazdıkları arasında böylesine işte tenasip bulunan çok az insan var o devir itibariyle.
Aynen öyle. Her devirde nadirdir bu insanlar. Ve biz Abdülhamid'i eleştirdi diye böyle bir cevheri, böyle bir değeri ıskat edemeyiz. Yok edemeyiz. Hı hı. Bizden değilmiş gibi yapamayız. Bizim Abdülhamid'e de ihtiyacımız var. Mehmet Akif'e de ihtiyacımız var. Bunlar rakip değil ki. Ben şairim. Siyasi liderleri eleştiriyorum. Niye? Bana namütenayi sonsuz hürriyet lazım. Ben yazan adamım. Sen yazan adamsın. Bize ne lazım? Hürriyet lazım. Ama Tayyip Erdoğan'a da devlet lazım.
Tabii.
Çünkü devlet olmadan hürriyet olmayacak.
Çünkü taşın altında eli olan o.
Ölü gövdesi var, ruhu var. Yani
taşın altında olan
Abdülhamid de öyle.
Taşın altında eli olan, gövdesi olan insanla dışarıda olan insanın bakışı aynı olamaz.
Yani Abdülhamid'in bakışı, ben devleti kurtarmaya çalışıyorum, bunlar şiiri kurtarmaya çalışıyor. Ama Akif'e öyle gelmiyor ki. Bu şiirler devleti ve milleti kurtaracaktır. Birlikte ele alalım falan geliyor. Bu olmayınca da zaten çok genç, vitesten attırıyor falan. Şimdi onları çatıştırmak yerine biz onları anlamaya çalışsak çok daha isabetli. O kendi döneminde, Sultan Abdülhamid dönemine baktığınız zaman neredeyse eli kalem tutup dindar olan kimse tarafından onaylanmıyor. Çünkü elinde kalem varsa o adam hürriyetçidir. Ya hürriyet lazım, biz de öyleyiz. Sonuçta olağanüstü hal var diye ben oturup şıkır şıkır oynamıyorum yani. Daha fazla özgürlük isterim sonuçta. Ama devleti yönetenlerin mantığını da anlamaya çalışıyorum. O tarihi tecrübelerden geldiğimiz için. Ve Hasan Basri Bey'in o bir şeyler çiziktirdiğini görünce en sonunda Hamdullah Supi Milli Eğitim Bakanı Hasan Basri Bey'e teminat veriyor. Bu şeyi biz ortadan kaldırırız. Ya para şeyi hallederiz. Kendini bağlı
bu şartı görmezden geliriz demiş.
Evet. Şimdi Hasan Basri Bey çiziktirirken olmadı Hasan Basri Bey, öyle marş mı olur falan deyince al sen yaz diyor. Olmadıysa da şerait ağır diyor. Şartlar ağır. Para var işin ucunda. Ya şeraiti biz hallettik. Supi Bey'le oturduk. Sana para mara vermeyeceğiz. İstediğin bir hayır kurumuna.
İstersen bağışlarsın birisine diye.
Bağışlayacağız falan. O zaman o zaman bir bakalım. Teminatı var mı diyor bunun. Onu düşünmüş, çok iyi arkadaş oldukları için yapısını biliyor. Efendim daha önce Milli Eğitim Bakanı'ndan bir şey almış, not almış para meselesini hallederiz diye. Beraber diyor eve gittik. Orada ben bir çay demleyene kadar Mehmet Akif'ten bir ses yükseldi. Bunu anlatan Eşref Edip Bey. Korkma.
Orada mı söylüyor ilk?
Orada söylüyor ilk. Şeyin evinde. Hasan Basri Bey'in evinde. Ne oldu? Akif Bey ne var? Neden korkacakmışsın? Korkacak bir şey yok filan. Bir diyor döndüm ne oldu diye. Salonda kimse yok. Mehmet Akif kapı çarpması duydum. Sofadan dışarı fırlamış. Ondan sonra Taceddin dergahına. İşte Mart ya da işte Şubat, Ocak.
Orada kalıyor galiba o sırada.
Orada kalıyor. Taceddin dergahını da Ankara Büyükşehir Belediyesi tamir ettirdi. Ben çok ağlayarak dönmüşüm oradan. Sarhoş kusmukları. Yıllar boyu içki şişeleri. Ya orası tekkeydi be. Yani. Çanakkale şehitliğine gidiyorsunuz, ağlıyorsunuz. Şimdi değil. 20 sene evvel. Bakımsız. Oraya gidiyorsunuz. Hangi tarihi mekana gitseniz, ya biz böyle bir millet miyiz ya, ecdadımıza sahip değil miyiz falan. Tekkeyi kapattın. Niye sarhoş yatağı haline getiriyorsun bu? Ankara Büyükşehir Belediyesi onu aslına uygun tamir ettirdi. Şimdi Türkiye'nin pek çok yerinde, mesela Bağcılar'da var. Pek çok yerinde kopyası, aynı model.
Kopyası
yapılıyor. Ondan sonra da çok da güzel oluyor. Orasını kültür merkezi olarak.
Güzel yani insanlarımızda bu hassasiyetin oluşturulması da bence çok önemli bir aşama oldu. Yani en azından İstiklal Marşı bizim üzerinde konuşabileceğimiz, çağrışımı olan, bir insanların zihinlerinde karşılığı olan bir şey. haline geldi. Bu her zaman bu şekilde değildi. Yani bundan 40 sene önce, 50 sene önce İstiklal Marşı bu kadar bilinip, bu kadar söylenen, bu kadar Akif, bu kadar bilinen birisi değildi. 1976 yılına kadar devlet, vefatının 40. yıl dönümüne kadar devlet Mehmet Akif'i resmen anmamıştı. Hiçbir zaman.
Resmi şairimiz Tevfik Fikret'ti.
Anmıyordu ve Tevfik Fikret gibi başka zihniyette insanları şey yapıyorduk. İlk defa bir Erzurumlu galiba Rıfkı Danışman diye bir bakan 1976 yılının aralığında Kültür Bakanı olarak.
Adalet Partisi Bakanı.
Bunun anma törenini ilk defa Kültür Bakanlığı adına gerçekleştirdi. Ondan sonra şimdi bu yeni AK Parti hükümetleri döneminde Mehmet Akif artık gerçekten bir
Çanakkale gidişleri aynı olarak. Değil mi? Çanakkale gidişleri de şimdi artık ivme kazandı.
Şimdi Cumhurbaşkanı gidiyor. Belediyeler düzenliyor, okullar düzenliyor, şeyler daha da yapılması lazım. Yani bunların artırılması lazım. Bir de bunların böyle bir şey gibi, geçen gün sizinle mi konuşuyorduk? Yani bir tarih turuna dönüştürülmesi. İşte bir Bursa'ya, İstanbul'a, oradan Çanakkale'ye geçilip
ya Söğüt'ten, Domaniş'ten başlayacaksınız Bursa.
Söğüt, Bursa, Edirne, İstanbul, Edirne,
İstanbul, Edirne
Çanakkale.
Ve Çanakkale.
Şimdi böyle bir tur mesela Osmanlı'nın kuruluşundan Çanakkale'ye kadarki süreci görsünler.
Turculara duyurulur. Bunu planlayacak doğru düzgün
bir
rehber eşliğinde.
Evet.
Bunu planlayacak, para da kazanır. Hizmetini de yapar. Ondan sonra.
Aynı gün içerisinde de bu gerçekleşebilir. Sabahleyin Söğüt'ten başlanır. Yani Çanakkale'ye gidip dönmek mesele değil. Çanakkale'ye akşam da olsa, akşama doğru da olsa gidilir. Akşam gecede yolculukla dönülebilir.
Aynen
yani
öyle.
Çok pratik
aynen
bir
öyle
şey ama yani gerçekten o aşamaları bu topraklarda bizim nasıl bir kök saldığımızı ancak böyle bir güzergahtan giderek ve Çanakkale'nin anlamı o zaman gerçekte ortaya çıkar. Bunu da hatırlatmış olalım. Belayı malumat.
Evet. O arada Bolayır'a da uğrarsanız giderken
dönüşte,
orada hem Namık Kemal yatıyor hem de Rumeli Fatihi Süleyman Paşa.
Süleyman Paşa ve atı.
O atı, evet.
Atının da mezarı var orada.
Bir atından düşerek kafasını çarpmış. Evet. Öylece şey
yani olmuş. Gerçekte şeyin üçüncü padişah olacaktı.
Olacak.
İşte Murad-ı Hüdavendigâr'dan önce o olacaktı.
Kader ağlarını örüyor.
Şehit oldu bir.
Evet.
Evet, böyle bir hassasiyetin oluşmuş olması Türkiye için bir şans. Onun için ben de katılıyorum. Abdülhamid'e eleştiri yaptı diye Akif'i
atmayın.
Tutup bir çuvala koyup atmak yanlış. Tabii ki her insanın hataları olabilir. Hatalar tek taraflı da olmayabilir. Bunu da şey yapalım. Belki Abdülhamid Han'ın da burada
eleştirecekseniz eleştirin de tekfir etmeyin bari
evet
ya.
Yani bir de
yani bu olacak bir şey. Abdülhamid'i tenkit etmek, adam kafir olur mu? Allah'ını severseniz böyle bir hüküm mü var?
Şimdi İnsaflı tabii olmak lazım. Şairin de bir ifade hürriyetin olması lazım. Yani
evet,
şimdi mesela orada yok musun ağzım kurusun ey adli ilahi diyor mesela. Şimdi burada anlatmak istediği şey Allah'ın varlığı yokluğu meselesi değil ki. Yani öyle zulümler görüyorum ki adeta bir an için içimde acaba ilahi adalet yok mu?
Şeytan kıpırdıyor yani.
Şimdi bunu kastediyor. Yani durumun
ağzım
dehşetini
kurusun diyor ya, bu söylenmez ya, ama diyor.
Yani durumun dehşetini hissettirmek için. Yani öyle bir durumdayız ki. Yani adeta ben yok mu acaba
biz
ki bunlar oluyor?
Bizi onlara mı terk ettin? Bizden umut mu kestin?
Evet.
Falan diye.
Şimdi bunu
bu şatahat vari şeylerdir ama şairlere de yakışıyor açıkçası.
Yani bu kadarını hoş görebilmeliyiz. Yani bir şairin de
ya da Bedri'nin bizi aslanları bu kadar şanlıydı diye Akif'e şetmetmek akıl kârı değil. Bedri'nin aslanları ile Çanakkale aslanlarının karşılaştırmasını yapmıyor. Amaçta birliğe dikkat çekiyor.
Evet.
İkisi de tevhid adına oradalar.
Ve orada vurgulamak istediği şey aslında Bedir muharebesi kaybedilse bütün İslam'ın o zamana kadarki kazanımları gidecekti.
Gitti.
Her şey bıçak sırtındaydı. Çanakkale de aynı şekilde. Çanakkale geçilse İslam'ın izzeti şerefi payimar olacak. Kabe'ye bile düşman şeyi girecek. Yani o açıdan karşılaştırıyor. Yani
20-25
Bedir'le mukayese kadar ederken asla
20-25 sene önceydi bir general çıktı dedi ki nedir Mehmet Akif'e ver yansın. Ondan sonra Bedri'nin aslanları kimmiş diyor. Mehmetçik'le mi? O onu mukayese ediyor. Çöl bedevilerini diyor. Atatürk Cumhuriyeti'nin askerleriyle mi mukayese ediyor falan. Böyle acayip acayip ifadeler. O zaman rahmetli Ahmet Kabaklı ile birlikte biz Akif günleri yapmıştık. Politikacıları da çağırmıştık filan, biz konuşuyorduk. O da konuşuyordu. Rahmetli güzel konuşurdu. Heyecanlı değdi. Yani çok şükür ülkede akli selimle hareket edenler ve değerlerine sahip çıkan makul ve mantıklı insanlar var. Yani bunların sayısı da bir ailedir. O bir iki tane zif sivri seker çıkıp da böyle abuk sabuk şeyler söylemesi kimseyi de kimse tarafından da çok ciddiye alınmıyor.
Alınmıyor ve kendi aleyhlerine oluyor. Yani bu Akif'e kimse zarar
buna
veremez.
Buna gerek yok. Biz onları da zaten korumaya çalışıyoruz. Evet. Yani bir Abdülhamit sevdası diğer sevdalıları dışlamayı gerektirmemeli. Mehmet Akif'i seven Abdülhamid'i mi dışlasın yani? Bu olmamalı. Onun için Bediüzzaman da eleştiriyor, Süleyman Nazif de eleştiriyor. Bunlar dinsiz insanlar mı yani? Ya tamam, Bediüzzaman şefkatli sultan diyor, daha yumuşak, ama hocadır, öbürü şairdir. Onun da hocalığı var ama. Şairdir, şairler biraz arada bir sertleşebilir. Şimdi bir şey daha anlatmıştı Eşref Edip Bey. O korkma sözcüğünü de hep eleştirirler ya. Türk milleti korkmaz. Neden korkacakmış? Korkar ya. Her millet, her insan korkar ya. Biz akıl varlıklarız. Cenab-ı Hak akıl verdi. Şimdi orada akrep vardır, sen elini sokar mısın? Korkudur bu. Ya da yılandan insan korkmaz mı? İşte köpekten, kurttan korkmaz mı? Korkarsınız. Ama korkarak yapmanız gerekeni de yaparsınız. İnsan olmak böyle bir şey. Hem korkarsınız. Şimdi yazı yazmaktan her yazıda şu endişe gelmiyor mu? Ya bundan soruşturma açılır mı acaba? Açılabilir. En olmadık yazılardan soruşturma açılmıyor mu?
Açılıyor.
Açılabilir. İçine girebilirim, girebilirim. O zaman bunu yazmayayım. Ha vazgeçersen işte o zaman korkaksın. Açılabilir. Ben gerektiği kadar yumuşak üslupta ifade ederim meramımı. Açılırsa da açılmış olur. Mevla görelim neyler.
Yani tahrik etmiyorsak, küfür etmiyorsak, hakaret etmiyorsak,
tamam, gerçekleri söylememiz gerekeni
eminsek, bunu
TV.net'te şey söylememiz gerekeni söylemiyor muyuz?
Evet.
Hakaret yok, ondan sonra aşağılama yok, efendim. Ama bunun söylenmesi lazım dediğimizi de söylüyoruz. Üslubuyla söylüyoruz. İnsani vicdanı onun yerine kendimizi koyarak bizim hakkımızda böyle bir şey söylese, o öyle söylüyoruz, empati yapıyoruz. Bu zaten dürüstlüğün gereğidir yani. Ama insanız, korkmadığını. Şimdi durumu kavramak lazım. Soğuk günde sıcak salonda oturup da korkacak bir şey yok ya falan. Şimdi 15 Temmuz'da tankın altına kendini atan çocuk, o insandı değil mi? Yüreğiyle bir tankı durdurabilmiş ya. Bu yürek nasıl bir yürekse artık? Bu bizim yüreğimiz. Ve Çanakkale'deki yürektir. Bu Akif'in yüreğidir. Bu Abdülhamid'in yüreğidir. Yani bu Osman Gazi'nin, Yavuz'un yüreğidir. Biz bir silsileden geliyoruz.
Bunu vurgulamak lazım. Yani bizim değerlerimiz, her biri, bunlar kolay yetişen insanlar değil. Kolay yetişen değerler değil. Bunları harcama lüksümüz yok.
Yok.
Bin bir itinayla
korkmadın
bunları bir araya.
Korkmadın mı dedim çocuğa, aklıma gitmedi de. Çok meşguldüm dedi. Bir şeye fokuslanmak derler ya, odaklanma. O diğer her şeyi artık tali mesele kabul ediyorsunuz. Nedir? O tankı durdurmam lazım. Yani. Adam buna odaklandı. Ya bizim çocuklara bakar mısınız? Şemsiye ile jeti tehdit ediyor.
Belki durdururum
ya,
diye.
Biz muhteşem bir milletiz ya.
Gazilerden bir tanesiyle ben televizyona çağırdım. Yazın biraz programlar yaptık. Çağırdım. Ondan sonra dedim ya hakikaten, yani şimdi diyor ki oradan tank ateş ediyordu. Ben de eve gittim, evde küçük bir tabancam var. Bu tabancayla acaba bir şey yapabilir miyim diye geldim diyor. Orada tanka karşı sıkmaya çalışıyorum. Tank diyor bir attı diyor şeyde. Hepimiz havaya fırladık. Ondan sonra şarapneller karnına dolmuş, yaralanmış. Tedavi görüyor falan. Dedim ya hakikaten korkmadın mı yani, bu nasıl bir şey? Tank ya, karşındaki basit bir şey değil yani. Ya dedi, ben aslında köpek avlasa korkan birisiyim. Yani böyle cesur birisi normalde değilim. Normalde yani. Herkes nasılsa ben de, ama o akşam bana bir şey oldu ve ben korkmamaya başladım. Yani o korku barajını, korku duvarını açtığımı fark ettim. O insanlar da öyleydi orada. bir kadın geliyor tankın üzerine yürüyor. İşte tüfeklerin üzerine yürüyor. Yani bir motosiklet tankların üzerine doğru gitti hatırlarsak o Boğaz Köprüsü'nde. Bir motosiklet ya. Tabii bir kurşun da yıktılar ama yani insanlar o
ama
akşam
o
hakikaten
o insanların yüzüstü hürmetine Cenab-ı Hak o şeyi ikram etti. Evet. Devleti tekrar ikram etti bize. Yani
İşte onun bereketini de gördük olmayı. Hakikaten.
Yani Allah'ın rahmetini tecelli ettirecek hareketlenmelere ihtiyaç var.
Evet.
Yoksa o sadece oturursanız ya isteyen yok gider Allah.
Evet.
Hak eden de yok. Zaferi hak etmeye çalışmak var. İşte milli mücadeleyi verenlere baktığınız zaman korkmamak değil. Korksanız da o şeyi yapmak üzere odaklanmış.
Korku duygunuzu aşmak.
Aşmak. O bir yere kadardır. Evet. Ondan ötesi zaten yok.
Hı hı.
Şimdi şeyden Polatlı'dan atılan topların sesi Büyük Millet Meclisi'nden duyuluyor. İzmir işgal edilmiş. Ondan sonra Bursa işgal edilmiş. Ona da Bülbül şiirini yazdı ya. Hı hı. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklersin. O ne muhteşem şiirdir ya. Her daim gözlerinizi yaşartır ve vatansızlığın ne anlama geldiğini hissedersiniz. Şair bir kuşu kıskanıyor özgürce. Özgür bir vatana sahip olduğu ve özgürce konuşabildiği için bir kuşu kıskanıyor. Şair bu böyle bir şey. Efendim.
Şimdi muhteşem gerçekten.
Şeyden Eşref Edil'in dediği niye başka bir şeyle başlamadın da korkma diye başladı Akif. Dedi kendimi çok vatancıda hissettim. Kovulmuş. Vatansız. İslam tarihinde böyle benim kadar garibanlaşmış kimse var mı diye şöyle bir hatırımdan geçirdiğim zaman Efendimizin o Sevr mağarasındaki yalnızlığı aklıma düştü. Sevr mağarasında Hazreti Ebubekir'le birlikte yalnızlaşmış hali düştü. Ve Hazreti Ebubekir o arada Allah razı olsun çaylarımız geldi. Biraz endişeleniyor. Çünkü siyer kitapları diyor ki o takip edenler eğilseler görecekler.
Hı hı.
Mağaranın hemen o kadar da derin bir mağara değil. Ben gezdim Sevr mağarasını. Medine'ye hicret ediyorlar ve oraya saklanıyorlar bir süre. Hazreti Ebubekir endişelenince bu peygamberimizin ağzından dökülen sözle başlamak istedim. Korkma Ebubekir, Allah bizimledir. Bu da bir ayet mealidir aynı zamanda. Ayettir yani. Şimdi o aklıma geldiği zaman o korkma ondan sonra diyor bağırdım işte korkma diye. Ve Taceddin dergahına koştum. O ilk kelimeyi bulunca gerisi geldi diyor. Şimdi bizim düz yazılarda nesir dediğimiz yazılarda da öyle değil mi? Makale yazarken ilk cümleyi doğru düzgün koydun mu endişen dağılıyor.
Başlığı attın mı?
Ha, gerisi gelir. Çünkü yazı yazmadan önce kafanda zaten yazılmıştır.
Kulü olarak evet.
Evet. Sadece onu satırlara döküyorsunuz. Ne yaptığını bilmek derler işte buna. Eskiden evet. Bize öğretirlerdi ya. Giriş geliştirme sonuç. Yazıyı planlama. Ya uygulamada böyle gelişmiyor işte bu. Yani.
O bir kalıp olarak oturuyor. Sonunda o şekilde çıkıyor.
Evet.
Ama işte insanları baştan sıkıştırıp da şöyle şu kalıplara göre yazacaksın deyince zorlanıyorlar.
O korkmayı evet. Bulunca da
Arkası
geldi. Sönmez bu şafaklarla. Korkma diyor da Türk milleti korkar manasını burada nasıl çıkarıyorlar onu da anlamak mümkün değil. Adam korkma diyor. Neden korkma? Bu bayrak inmez. Bu sonuna kadar orada dalgalanacak. Sönmez. Bu şafaklarda yüzen. Ne sönmez? Şafaklarda yüzen alsanacak. Yani bayrak. Yani milletin varlığı sonsuza kadar yaşar. Sen korkma.
Bundan kork.
Bugün top sesi gelir, Yunan gelir falandır. Hallederiz. Korkma. Ve bunu yazdıktan sonra bir ara bir inkıbaz oluyor ya şairlerde. İnkıbaz derler. Yani şiir kapısı.
Artık kapanma.
Yumurtlayamıyorsunuz. Gelmiyor kapanma. Orada dışarı çıktı diyor. Yağmur yağıyordu. Öyle dolanırken biraz da kar vardı yerde diyor. Bir avuç çamurla birlikte kar aldı. Elini sıktığı zaman iki taraftan fışkırmaya başladı çamur. O zaman kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksam şüheda diye.
Bunu devam. Size mi anlattı?
Evet, Eşref Edip'in bizzat ağzından dinlediğim şey. Birinci abiyle Bekir abi şahittirler ama maalesef ikisini de kaybettik. Ama birkaç yerde şahitliklerini almışım. Evet. Böyle bir hikayedir. Onun için şimdi kanıma dokunan bir şeyi de söyleyeyim. Benim Mücahit lisedeyken, en küçük oğlan, bir pazar günü ödev yapıyor. Babacığım bana yardım eder misin? Ederim, ne var dedim. İstiklal Marşı'nı Türkçeleştirelim dedi. Akif İngilizce mi yazmıştı oğlum dedim. Zaten Türkçe. Ya sana bana göre Türkçe olan şey çocuklarımıza göre niye başka bir dil muamelesi görüyor? Şimdi bir baktım, hakikaten kavramlar değişmiş, kelimeler değişmiş. Biz Türkçeyle her daim oynayacak mıyız ya? Bir yerden bir yere geldik farkındayım ama bu Türkçe gitgide içime ukde olmaya başladı. Ben nerede bunlardan bahsetsem bir alkıştır yükseliyor. Meğer herkesin içinin derdi.
İyi derdiyse bence
biraz derdi.
Çare bulunabilir
yani
buna.
Yeni yetmeler yani, o 100,
derdi değilse
140 karakterle ifade-i meramdan artık sıkıldılar. Ve İngilizce, Türk ağzıyla İngiliz telaffuz etmekten de sıkıldılar. Geçen dün bir tweet attım. Şu süper kelimesi var ya, çok seviyorlar. Onun 13 tane karşılığını yazdım Türkçe'de. Yani âlâ, âliyyülâlâ, güzel, mükemmel, muhteşem falan filan. Ondan sonra
harikulade.
Harikulade. Ne kadar böyle rana, bizim de zaman zaman unutuverdiğimiz ya da gençler anlamaz diye işte kaçındığımız filan ifadeler. Ama bunları kullanmak lazım. Hatta zaman zaman şey düşünüyorum. Böyle makale yazıyoruz ya. Sen yapıyorsun da Osmanlıcasını yazdığın zaman bence biraz daha Osmanlıca yazmak lazım.
Evet. Onu hissediyorum ben de. Osmanlıca şimdi yazarken Osmanlıca'da dergide yayınlanacak. Ya diyorum bunu çeviren şimdi bu kelimeyi nasıl yazacak? Evet. Zihnimde o uyanıyor. O zaman
her
ister istemez
bir dert çıkıyor.
Ona dönüyorum. Yani bu aslında harf inkılabı yapılırken Arapça ve Farsça kelimelerden kurtulmak için de yapıldığını bizzat İnönü şey yapıyor.
Evet,
çünkü
söylüyor.
Yeni Latin alfabesine geçince onları yazmak zor gelecek insanlara diyor. Evet. Onun için Türkçelerini kullanmayı tercih edecekler. Dolayısıyla onun öyle bir şey boyutu da var.
Böyle inkılaplarda 100 sene hedeflenir Mustafa Bey. Hükümetler 100 günü hedeflerler. 100 günde başarı gösterirse gerisi gelir. İnkılaplar yani kökten değişimler 100 seneyi hedefler ve biz 100 senede itiraz edenler belki olur ama hedefledikleri noktadayız.
89 sene oldu.
Evet.
Bugün artık. Şimdi İnönü.
Şimdi dönüş yaptık. Yani yeniden toparlayabileceğimiz
son 10 sene.
Son 10 senedeyiz. Döndük. Yeniden o kelimeleri hayatlar ettik.
Son belki bunları kullanabilecek nesil biziz.
Evet.
Yani bizden
ve bu konuda Türk Dil Kurumu da bir şeyler yapıyor zannediyorum. Şimdi 35 bin kelimelik lügatlarını 100 bine doğru çektiler galiba. Şemseddin Sami'nin sayısına yaklaşıyor falan. İyi olur ama bu kelime uydurmak yetmez. Televizyonda da öyle tamimle filan olacak gibi de değil ama konuşma dilini anlaşılırlığı esas alarak biraz Osmanlıcayla da süslemek gerekiyor. Osmanlı Türkçesini kullanmak gerekiyor. O bakımdan bizim TVNet'teki cumartesileri
rahat salvolar atıyoruz.
Saat 22.10'da yayınlanan programımız, derin tarih programımız biraz tavsiye edilebilir bir program olarak görülüyor.
Evet. Yani bu dil meselesini isterseniz başka
ayrı bir program
programda ayrıca konuşalım. İşte çünkü
dervişin fikri neyse zikri de odur diyorlar ya.
Çok önemli.
Şimdi aşağı yukarı 5 dakikamız var Mustafa Bey. İstiklal Marşı yazıldı.
Evet.
Ondan sonra geldi şeye.
Meclise geldi.
Hamdullah Supi önce okudu ve müthiş dedi. Ondan sonra birkaç ihtisas ehline gösterdi. Çok güzel dediler. Ve 12 Mart Oldu, geldi tam 96 yıl önce 1921'in 12 Mart'ı. O 12 Mart'ı biz geçen hafta bir darbenin müdahalenin yıl dönümü olarak ama 1971, böyle bir güzellik, evet, de var. 71 müdahalesi 12 Mart'ta.
12 Mart 1921, 12 Mart 1971 aynı güne denk gelmiş olması tabii.
Bu kadar uzun tarihin, evet, olursa böyle çakışmalar da oluyor.
Bunda bir çakışma olduğunu şey yapalım. Şimdi meclise gelip de mecliste şimdi şöyle bir aslında 12 Mart'tan bir gün önce yine bu mesele orada gündeme geliyor mecliste. Yani diyorlar ki Besim Atalay özellikle çok hainane bir plan şey yapıyor. Konuşmalar, kanun çıkacak ya, kanun lehine aleyhine konuşanlar var. Besim Atalay çıkıyor, diyor ki efendim diyor bu böyle diyor çok ilahi gibi, dinden başka bir şey yok bu maaşta.
Doğru söylüyor.
Kendisi Türkçü biliyorsun, Türkçü, evet, kafaya, evet, sahip birisi. Bu diyor bizi temsil etmiyor. Başka diğer maaşlar da zaten öyle çok ahım şahım değil. O zaman diyor bir edebi komite kurulsun. Bu edebi komite bu maaşları alsın. Seçeceği bir tanesinin üzerinde değişiklik yapılmasını, şairle konuşarak değişiklik yapılmasını istesin. Böylece bizim ideal maaşımızı bulmuş olalım diyor. Şimdi bu tabii doğrudan doğruya Mehmet Akif'in yarışmadan çekilmesini amaçlayan.
Çünkü zaten yarışmaya yani girmiyor.
Yani kalkıp da Mehmet Akif gidecek, şiirini edebi heyetin önüne koyacak. Onlar da inceleyecekler, ya bu kelime olmamış, onun yerine yani şunu koyalım, bunu koyalım diyecekler ve Akif de bunu kabul edecek tabii ki.
Mümkün değil.
Çekilecek yarışmadan. Aslında maksat bunun çektirmek.
Yani çekecek eserini.
Kendisi çekilecek tabii. Böyle bir şeye girmez Mehmet Akif. Zaten rica minnet bu işe girmiş ve millet için girmiş. Para da istememiş, pul da istememiş. Ve bu şiiri nasıl yazdığını az önce siz anlattınız.
Yani.
Bakıyor ki Hasan Basri Bey ve Hamdullah Supi, böyle bir şey yapılırsa Akif çekilecek ve onların bu hainane planları eğer devreye sokulursa bütün şey, bu güzelim şiir kabul edilmeyecek. İş sarpa sarıyor. Bunun üzerine Hamdullah Supi Bey diyor ki ben bu şiirlerden bir tanesini size okuyacağım. Çıkıyor o gür sesiyle. Bunu okuyor. Tabii millet sarsılıyor.
Çok güzel
okuyuştan da
okurmuş, evet,
kaynaklanıyor.
Çok da iyi hatipmiş değil mi?
Evet. Evet. O hitabetiyle zaten çok meşhur. Yazarlığı da iyi ama daha çok hitabetiyle. Özel hazırlanırmış böyle her seferinde. O kadar etkileniyor ki Mustafa Kemal de var orada. Mecliste hazır olanlar içerisinde. İkinci defa okunması isteniyor. İkinci defa okuyor ve ikinci defa okuduktan sonra doğrudan doğruya şunu mu seçelim, bunu mu seçelime girmeden bu marşı kabul, evet, edenler elini kaldırsın diyor meclis başkanı. Öyle deyince şimdi diğerlerini de dinleyelim falan kimse buna teşebbüs edemiyor. Ve o hava içerisindeyken Mustafa Kemal de dahil orada bulunan herkes, içinde galiba bir 10 kişi kadar Besim Atalay kafasında olanlar, maalesef onlardan bir tanesi de Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi var. Bu Tunalı Hilmi İstiklal Marşı'nı istemeyenlerden bir tanesi, gece gündüz sarhoş milletvekilinin bir tanesi.
Çok dini, evet, ilahi gibi diyorlar.
Evet. Dolayısıyla mecliste bir bakıma baskın gibi bir oylamayla İstiklal Marşı kabul ettiriliyor. İyi ki bu şekilde kabul ettiriliyor. Öbür türlü olsaydı zaten Akif çekilecekti. Ya artık onun bunun elinde kim bilir neye dönecekti İstiklal Marşımız. Ve hakikaten İstiklal Marşı, bunu birçok konferansımda söylüyorum. Diyorum ki 1921'in 12 Mart'ında kabul edildi. 1922'nin 12 Mart'ında kabul edilebilir miydi? İnsanlar şöyle bir duruyor, düşünüyor. Yani bıçak sırtı 1922. 1923'ün 12 Mart'ında kabul edilebilir miydi diyorum. Hayır diyorlar. 1924 asla. Şimdi zaten Akif'in ülkeden gitmeye mecbur kaldığı bir dönemde bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, 1921 senesinde bu meselenin gündeme gelmiş olması, Akif'in bulunması, bunun yazdırılması tabii bir ilahi ilham olduğu da açık. Eğer 1922'ye kalsa, 1923'e kalsa böyle bir İstiklal Marşı yazılsa bile kabul ettirilme şansı yoktu. Bunu bilmemiz lazım. Yani İstiklal Marşı'nın kıymetini bu şekilde bizim anlamamız ve insanlarımıza bunu anlatmamız lazım. Hakikaten bugün hala 90 sene sonra üzerinde mutabık kalabileceğimiz temel kontrat şartlarını ortaya koyan, işte ezanıyla, istiklal şeyiyle, korkmasıyla, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklaliyle, 15 Temmuz'dan sonra da okusak aynı manaya geliyor, önce de okusak aynı manaya geliyor. İnşallah yüzlerce yıl sonra da bu milletin istiklal mücadelesinin en önemli anayasası ve olarak kayıtlara geçmiş olacak.
Bir süre sonra öyle bir zaman gelecektir ki Mehmet Akif zemin kaydı diyecek. Fatih Bey'e İstiklal Marşı şairinin istiklal mahkemelerde yargılanmasının utancını bu millete yaşatmamak için kendimi gönüllü sürgüne mahkum ediyorum.
Kesinlikle diyecek. Yargılanacaktı yani.
Evet, ve Mısır'a hicret edecektir. Çünkü artık peşinde polisler vardır. Çünkü öyle hakkıdır hakka tapan milletimin istikbal denme dönemi kapatılmıştır. Ve böylece ama ebediyen o İstiklal Marşı da bu millete sadece Mehmet Akif'in vediyası değil, tüm şehit ve gazilerin emaneti olarak yüreklerimize işlenmiştir. Eyvallah. Efendim, ezan ve İstiklal Marşı, bayrak ve Kur'an'la birlikte sonsuza kadar bu millet inşallah kıyamete kadar var olacaktır. Tarihin Şifreleri programını dinlediniz. Erkam Radyo'da sevgili Mustafa Armağan kardeşim ve bendeniz Yavuz Bahadıroğlu. Haftaya aynı saatte inşallah dualarınızla zihnimize bir rekaket gelmezse, unutkan hale dönüşmezsek, ilmimiz irfanımız ziyan olmasa, beynimizden silinmezse, İnşallah haftaya çarşamba sizinleyiz.
Rekaket kelimesini de böylece kazandırmış olduk.
Kekemelik efendim. Hoşçakalınız. Eyvallah.